2014-cü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlamət olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İZ proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanda açıqlanacaq. Radio dastan Şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Verilişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir.
Yaşasınız inşallah.
Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hanım, çocuklar.
Sizinle görüşmek de benim için hoş oldu. Tesadüf.
Çok sağ olun, karşılıklıydı.
Onda ben de söhbete koşuluram. İlk önce herkinize hoş gördük deyirəm.
Sağ olun.
Teşekkür ederim.
İlk sualım belə olacak. İsmail bey, necə bir ailede dünyaya geldi? Uşaqlığı necə keçdi?
Bence bu suala Yavuz Bey cevap verse daha iyi olur. Çünkü ben özümü aslında İsmail Bey'in tədqiqatçısı saymıram. Hı-hı. Onun tədqiqatıyla bağlı en büyük işi Türkiye'de ve Türk dünyasında Yavuz Bey görüp yerlerinin 3 ciltliğini toplayıp çok mükemmel bir şekilde çap edip aynı zamanda bu eserlere müqəddimede onun ömür yolundan, jurnalistik fəaliyyətindən, siyasi fəaliyyətindən geniş bəhs edib. Ona göre bence Yavuz Hı-hı. Bey'in hakkı daha çok çatır.
Buyurun Yavuz Bey, işidirik sizi.
Sağ olun. İsmail Qasparalı Kırım'da doğulup 1851 ilde onun atası zamanında Kafkasya'da Tiflis'te Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifeden ayrılanda Vorontsov tarafından ona asilzade payesi de verilmiştir. Aristokrat silkine geçmiştir. Ve anası da Kırım'daki asilzadelere mensuptur. Mirza soyu değiller Kırım'daki asilzadelere, onlara mensuptur. 20 Mart 1851'de Nevruz Bayramı'ndan bir gün önce Avcıköy'ünde doğar. Ailesinin içerisinde hususi dini milli terbiye alar. Ondan sonra önce Mescid'deki askeri mektebe gönderilir. Orada 2 yıl kadar okuduktan sonra Voronezh şehrine geçir. Orada askeri lisede devam edilir ve sonra da Moskova askeri lisesine nakledilir. Orada okunduğu sırada Panslavistlerle tanış olur. Katkov'un evine gelir. O sırada Rus askeri muhitindeki Panslavizm cereyanının Türk ve Müslüman düşmanlığını hissedir ve böylece küçük İsmail Bey'de milli hisler ve heyecanlar uyanır. O sıralarda Türkiye'de giriş de Rumlar isyan etmişti. O isyanı Türkiye ileride bastırsa da daha sonra Avrupa devletlerinin tesiriyle Girit'ten el çekmek mecburiyetinde kalır. İsmail Bey 1867 yılında işte sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla, nehir yoluyla şeye kadar gelirler bunlar. Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. İki cavan çocuk daha doğrusu bunlar 17-18 yaşlarında. Böylece yakalanırlar ve askeri mekteplerinde çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Orada bir herhangi bir mektepte okuyup mu okumayıp mı bilmiyoruz. Orada kaldığı sürece ama Avrupa medeniyetiyle ciddi meşgul olduğunu görürüz. O sıralarda Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ilde. Zaten Fransa'ya gittiği zaman da Rus askeri lisesinde Fransızca öğrenmiş olarak gelirdi bir dereceye kadar. Fransızcasını Paris'te daha da mükemmel bir hale getirir. Daha sonraki yazışılık işlerine dikkat edildiğinde Tercüman gazetesine bakanda görürüz ki Almanca da bilir. Almanca'dan da birbaşa özünün yaptığı haberlerin tercümeleri Tercüman gazetinde yer alır. Avrupa'daki seyahatini gazeten Akdeniz üzerinden bir gemiyle geri gelir. Yani o Afrika'yı da Arap ülkelerini de görmek isteyir. Ve bunların hepsi bu Avrupa teessüratı daha sonra onun eserlerinde yer alır. Özellikle Frangistan mektuplarında, Darur Rahat Müslümanlarında, Sudan mektuplarında biz bu seyahatinin izlerini görürüz. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve faaliyetlerine başlamak için Bahçesaray'da Rusların sayı, Hristiyanların sayı çok azdı Bahçesaray şehrinde. Orada belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. 1879. yılda Tiflis'te Celal ve Said Ünsüzadelerin çıkardığı Ziya gazetinde de mektup yazır. Ve Bilece Azerbaycan muhitiyle de onun ta 1879. yıldan elegelerinin olduğunu görürük. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'dan legası da o yıllardan başlayır. Evet. Atasının münasebetlerini unutmadan bunu söylemek lazımdır. Hı hı. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette. 1883. yılda ve Tercüman gazeti başladıktan sonra da ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Ve böylece o muhiti de tanımış olur. Yani Rusya Türklerini, Müslümanlarını, umumi muhiti tanımış olur.
Şəki. Əhalisi ümumiyyətlə çalışqan, marifə həvəslidir. Yeni üsulda bir xeyli ipək zavodları, təzgahları var. Sünni və şiələrin birlikdə üsul-i cədid məktəblərini açdıqları və ticarətə olan rəğbətlərini örnək göstərməyə dəyər görür. Bərəkallah şəkillər. Cənabi Haq gələcəkdə mütləq mükafatınızı verəcək. Mövcud 4 üsul-i cədid məktəbində xeyli şagird var. Təhsil və davamiyyətləri çox gözəl tədbirlə yoluna qoyulmuş, həm də Rus çoxluğundadır. Səbəb olan yardımcı ağalardan Allah razı olsun. Mövcud 9-10 mədrəsənin ancaq 2-3-ü açıldı. Himmətli şəkillərdən ümid edilir ki, sahibsiz, yardımsız qalmış mədrəsələrinin islahına, yenilənməsinə çalışsınlar. Vücudları bir şəhər üçün çox gərəkli olan ziraət, zanaat və qız məktəbləri ilə cəmiyyət-i xeyriyyə təsisi də çox geriyə buraxılmaz. İsmail bəy Qasparalının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
Yani İsmail Bey Bahçesaray'da gazet çıkaranda o gazeti sadece Bahçesaray veya Kırım Müslümanları için çıkarmıyor. O ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuş ve bu arzusuna da nail olur. Çok zaman etmeden Tercüman gazetinin bütün bu Türk Müslüman aleminde okunduğunu ve tesirli olduğunu görür.
Şirvan. Bu üləma və şüara ocağında indi şeytani niyyətlər, cahilcə tutuculuq dumanları gəzişir. Qafqazın heç bir yerində görmədiyim fəna bir adətə, yardımsızlığa burada rast gəldim. Cəmaat 2-3 partiya olmuş. Birinin bina etdiyi yaxud edəcəyi mərifət binasını o biri kökündən yıxmaq istəyir. Hətta biri məscidə gedərsə, digəri qaçır. Xülasə, bir hal var ki, nə müsəlmanlığa yaraşır, nə də insaniyyətə. Mədəniyyət əsəri olaraq bir üsul-i cədid məktəbləri var. Tədris üsulu, təhsil çox gözəldir. Ancaq qədrini bilməyən cəmaatın əlində uşaq oyuncağı hökmündə qalır. Bu şəhərin yalnız məktəbi deyil, işləri ümumiyyətlə pərişan və şayan. Təəssüfdür. İsmail bəy Qasparalının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
Yavuz Bey, siz söylediniz onun Rusya'dan necə Türkiye'ye gitmeyini, oraya can atmağını. Vilayet Bey, size de sualım. Bu gidiş Peterburg Üniversitesi'nde okuyan Ali Bey Hüseyinzade'nin Türkiye'ye gidişine benzedi. Bu benzerlik neden böyle yarandı?
Aydın meseledik, hemen dövrede Türkiye, yani Osmanlı İmperiyası bütün Türklüğün bir Mekkesi sayılırdı ve Türklük duygusuyla yaşayan insanlar Türkiye'ye can atırdılar. Bu meyil aydın kesim arasında, ziyalılar arasında hususuyla güçlüydü. Ve Rusya'daki milli, dini ayrı seçkiliği gören, öz medeniyetine, öz tarihine, öz milletine saygısız münasibeti hisseleyen ziyalılar bir itiraz alameti olarak böyle adım atırdılar. Tekçe İsmail Gaspral değildi, tekçe Ali Bey Hüseyinzade değildi. Ahmet Bey Ağoğlu da itiraz ederek Türkiye köşkü, Türkiye vatandaşlığını kabulledi. Kırım'dan, Volga boyundan, Kafkaz'dan onlar kadar meşhur olmayan onlarla belki de yüzlerle ziyalı, yaratıcı insan, herbiçi bu illerde Türkiye'ye gitmişti. Hem insanlar öz imkanlarını, potansiyellerini açmak için Türkiye'ni daha münasip bir mühit sayırdılar ve onların birge yardımlarıyla Türkiye İmparatorluğunda da tedricen bir Türk ruhu hakim olmaya başladı.
Ali Yavuz Bey, yine size üst duram. İsmail Bey Gaspralı nece meşhurlaştı? Bütün Türk dünyasının meşhuruna çevrildi. Bir de istiyorum onun dilde, düşüncede işte birlik şuarından danışasız. Bu şuar hansı zaruretten doğdu? Ve neden bile süretle yayıldı o dövür Türk?
Elbette bu mihitinde. Şuar İsmail Bey'in başa düşmeyi için çok önemlidir. İsmail Bey'in şöhreti Tercüman gazetini neşrettikten sonra artmaya başladı. Hususen Türk muhitiyle şuurlu bir şekilde meşgul olurdu. Azerbaycan ziyalılarıyla elegeleri vardı daha.
Yakin ki Hasan Bey Zerdabi ile de.
Zerdabi ile.
Hasan Bey ile de.
Tabi Zerdabi'ni öz şeyh adlandırırdı.
Topçubaşı'yla, Hüseyinzade Ali Bey'le, Ağaoğlu'yla. Yani bunlara hele geçecek.
Topçubaşoğlu'na çok yakın alakaları var.
Zamanlarından söz ederim. Tercüman gazeti Azerbaycan'la bağlıydı çünkü her şeyden evvel Ziya'yı, Kafkaziya'yı, Keşkül'ü takip edirdi ve oradan olan haberleri de gazetine köçürürdü. Hemçinin onlar da, orada da Tercüman gazetinden alınmış haberlerle karşılaşır. Daha sonra Hüseyin Tiflis'e gelir. Tiflis'te Şeyh Hulusi'yle görüşür. Tiflis'teki Azerbaycanlılarla görüşlerini Tercüman gazetinde yazır.
Tiflis. Burada xeyli ziyalı, məlumatlı müsəlmanlar var. Sözlərinə, təsəvvürlərinə baxılsa, insanın aldanacağı gəlir. Halbuki ortada elmlərinin heç bir əməlləri, əsərləri yox. Tiflisə, mədrəsə-i ruhaniyyə, xeyriyyə cəmiyyətləri binaları çoxdan lazımdır. Mövcud iki məktəbdən haqqı ilə istifadə edilmir. İşlər, xidmətlər elə sözdədir. Ən böyük mərifət bu. Tiflisin halına təəssüflə bərabər, buradakı şəxslərdən irəlidə yenə böyük işlər gözlənilir. İsmail bəy Qaspralının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
O hususen çok dikkati çeken bir şeydi. Kadınların da orada yapılan toplantıya iştirak eylediğinden söz ediyor. Bu çok önemli. Türk
böyle
kadınları ciddi fikri bir sohbete iştirak eylerler. Maalesef isimlerini vermir. Ama başı da düşünür ki o Şeyh Hulusi'yle bağlı veya Tiflis'teki zadeganlarla bağlı bir meclis olmalıdır. Daha sonra bu Tercüman gazetesinde zaten o ilk çıktığı zaman da bütün Türk dünyasına hitap etmek istiyordu. Ona göre de Gaspralı'nın umum tetkikatçıların nezere dikkatini Rusya Müslümanları çekti. Rusça yazdığı o Tavrida'da çap olunan Rusya Müslümanları. Ama ondan evvel Tonguç'ta böyle bir yazı var. Şöyle midir değil midir? Bu makalenin adıdır. Bu makalede o tüm faaliyetlerini daha sonraki hayatında yapacağı bütün faaliyetlerinin ana fikirleri bu makalede var. İki küçük sayfelik bu makale Gaspral'ın bütün hayatı boyunca hansı yolu izlediğini gösterir. Şimdi siz deyirsiniz ki niçin Türk dünyasında meşgul olduğu ortak dil meselesi.
Benim.
Onu biraz açmak lazım. Ortak dil tek başına bir mana ifade etmez. Neye göre Türk halklarının ortak dili olsun? Hamının öz dilleri var. Onlardan da yazırlar. Bu sual orada geride kalır. Yani bunu cevaplandırabilmirik. Halbuki Gaspralı Avrupa'da olduğu zaman da Avrupa halkları arasındaki milletleşme prosesini çok yakışı bilirdi. Ve onu izlemişti. Hansı şerait içerisinde milletleşme teşekkül edir onu çok yakışı başa düşmüştü. Slav halklarının milletleşme süreci gelirdi. Rusya'nın buradaki ehemmiyetli rolünü görmüştü. İtalyan birliğinin teşekkülünü görmüştü. Almanların milletleşme sayesinde bir millet olma olma meselesini görmüş. Hatta Almanların da önünde bir dil problemi vardı. Alman halkları bu aralarındaki dil problemini Hattdeutsch dediğimiz yüksek Almancayı, yazı dilini ihdas ederek ortadan kaldırmışlardı. Bunlar ona hep numune teşkil edirdi ve Gaspıralı bunu fikirleştirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibarıyla birdirler. Ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü. Yoksa eğer Gaspıralı bütün Türk halklarının bir tek bir Türk milleti kimin teşekkül etmesini düşünmeseydi, bu onun idealı olmasaydı, ortak dil veya işbirliği, fikir birliğinin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Ona göre Gaspıralı'nı başa düşmek için Türk kimliğini yakışı başa düşmek lazım. Onun fikrince Osmanlı Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü, Kazak, Kırgız bunlar alt kimlikleridir. Bunların hamısı Türk kimliği adı altında birleştirilmeliydi. Bu nece olabilirdi? Hepsinin aynı şekilde medresede, mektepte okumasıyla olardı. Yani dil birliğin de o mektep kitaplarında sağlanmalıydı. Bu yazı dili müşterekliğidir. Yani Gaspıralı Türk'le halklarının öz lehçelerinde yazmalarına veya medeniyet teşekkül etmelerine çok da karşı değildi. Ama o arzu edirdi ki bunların hamısı yavaş yavaş birleşsin, bütün Türk halkları için umumi bir edebi dil olsun ve bu dille yaratılan edebiyat da tek olsun. Yani o bir Azerbaycan edebiyatı, Kazak edebiyatı, Özbek edebiyatı, Tatar edebiyatının teşekkülünü istemirdi. Hatta Osmanlı edebiyatını. Edebiyatı ve modern kültürü, medeniyeti de birleştirme isteyirdi. Biz bu fikrini bilmezsek Gaspıralı'yı yakışı başa düşebilmez. Ana fikrinin esas ehemmiyeti budur ve bence bütün Türk dünyasına tesir etmesinin sebebi de budur.
Vilayet Bey, sizce bu Gaspıralı dili harda nice yayılıp ve bizim mətbuatda nede özünü biruzə verib?
Gaspıralı ideyası, yani ortak edebi dil, tabii ki öz dövrünə görə mütərəqqi ideyaydı, ama qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən qəbul olunmurdu ve o dövrdə Bakı mətbuatının səhifələrində bu mövzuda müəyyən polemikada aparılırdı. Çünkü Azərbaycan ədibləri, Azərbaycan jurnalistləri, ziyalıları artık Azərbaycanda müəyyən edebi dil ənənələrinin formalaşdığını əsas gətirərək həmin dildən imtinanı mümkün saymırdılar. Yəni bu dildə artıq Mirzə Fətəli özünün gözəl komediyalarını yazmışdı. Bu dildə Vaqifin poeziyası vardı. Bu dildə artıq Azərbaycanda ictimai, siyasi mövzularda yazılar yazılmışdı. Mətbuat meydana gəlmişdi. Ona görə də bu fikirlər bir qisim əlbəttə razı deyildi. Amma bütövlükdə bu Rusiya türklərinə, Rusiya müsəlmanlarına həmin dövrdə məşğul olan ən böyük ideyaydı və demək olar ki, Rusiya müsəlmanlarını 1905-6 ildə keçirilən hər 3 qurultayında ortak türkçə məsələsi müzakirə olunmuşdu. Və bu da şübhəsiz həmin qurultaya istiqamət verənlərdən biri kimi Qasparalının xidməti idi, onun oynadığı rol idi. Və öz dövrünə görə bu mütərəqqi bir ideya idi. Çünki imperiyanın ayır, parçala və hökmsür siyasəti həm də dil vasitəsilə həyata keçirilirdi. Amma əgər Rusiyadakı bütün türkləri vahid bir ədəbi dil ətrafında birləşdirmək mümkün olsaydı, onlar həqiqətən də böyük qüvvəyə çevrilə və tədricən də çevrilirdilər. Məhz bunun qarşısını almaq üçün Qasparalının dildə, fikirdə, işdə birlik şüarının həyata keçirilməsinə Rusiya rəsmiləri tərəfindən hər vasitə ilə maneçilik törədilirdi.
Qaydaq Tərcüman qəzetinə. Tərcüman qəzeti hansı əngəllər aşaraq nəşr olundu?
Hər şeydən əvvəl mətbuat yoxdu. Yəni qəzetin çap olunacağı bir mətbuat yoxdu. Biz Həsən bəy Zərdabinin də qəzetini çıxaranda özünə aid mətbuatı olmadığına görə vilayət mətbuatına məcbur qaldığını, oradan zar zor icazə alıb çətinliklərlə qəzeti çap elətdiyini bilirik. Ziya da bunun hal çarəsini tapmışdı. Özünə məxsus mətbuat qurdular Ünsizadə qardaşlar. Daha sonra Şah Taxtlının da xüsusi mətbuat açdığını bilirik. Qasparalı da bu yola başvurdu, amma Bahçesaray elə bir yerdi ki, Azərbaycan kimin deyil, ya da Tiflisiyə Bakı ilə müqayisə olunmaz. O zamanlar 25-30 Müslüman Türk əhalinin yaşadığı kiçicik bir kasaba. Yani burada bir matbaa qursanız, buradan bütün o Rusya Türklərinə necə hitab etmək olar, onlara nasıl çata bilərdiniz? Qasparalı bunu bildiyi için qazeti çıxarmadan əvvəl Kırım'ı da gəzmişdi. Təmələn Azərbaycana da gəldi, Kazana da getdi. Sənədə bir dəfə toplanan məşhur Makarya pazarı var. Oraya Rusiyanın hər yerindən Müslümanlar, hatta qeyri-müslümlər, İrandan, Osmanlıdan dahi tacirlər gəlirdilər. Uzun bir zaman orada qalırdılar və burada Qasparalı xüsusən yapmaq istədiklərini ilannamələr çıxararaq Tərcüman qazetəsindən söz etdi. Tərcümanı çıxardıqdan sonra da örnəklər götürdü və onlara bu qazeti izah elədi. Nə üçün qazetə çıxarmaq istəyir? Amalları nədir? Müslümanların marifə ehtiyacı var. Bunların cəhalətdən qurtulması lazım. Xüsusən ən çox üzərində durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yaxşı başa düşmürlər. Xurafələrlə qarışdırıblar. Bu dini təmizləmək İslamı ilk əsas özündəki temizliğe kaytarmak lazımdır. Ve bunları yapabildi. Yani Gaspıralı Tercüman Gazetesi'ni tek başına yaymadı. Bir ayrı iş daha yaptı. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Yani her camide bir molla imam var, namaz kıldırır ve bu uşaklara Kur'an öğretirdi o zaman hakimin. Basit şekilde diyeceğim. O bu mollaları bir muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretti. Ve tabii ki medrese bunu yapmıyor. Medresede adeten Kur'an okumak öğretilirdi ama öz ana dilinde eğitim öğretim bizim Türkiye Türkçesinde tedrisat yoktu. Ona göre Gaspıralı din adamlarını ikna eleyerek cami yanındaki mektepleri veya caminin özünü bir mektebe çevirdiler. Ve bu mollaları, din adamlarını Gaspıralı Bahçesaray'a celbederek onların bütün mesarifini karşılayarak onlara nece muallim kimin ders vermeyi olar. Bir ilk mektep talebesine ana dilini nece öğretmeyi olar. Bunların yolunu öğretti. Onun meşhur Rehberi Muallimin adlı kitabı da bunu gösterir. Bu kitabı da tercümanda parasız çap eliyor. Yani dolayısıyla bu din adamlarını yenileşme hareketinin içine çekmek, onları ikna ederek yenileşmenin yolunu açmak Gaspıralı'nın en büyük başarısıdır. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Yani onları bu yenileşme işi için, eğitim, öğretim meseleleri için, yeni usulü cedid mektep için ikna et. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Yeni mektepler kurdular, muallimler okuttular. İşte Gaspıralı'nın çıkarttığı kitapları satın alıp mekteplerde payladılar. Burada Azerbaycan zenginlerinin, hususen Zeynel Abidin Tağıyev'in ehemmiyeti var. Tatarlardan Remiyev ailesinin faaliyeti var. Kazan Tatarlarından Hüseyin kardeşlerin yardımları var. Ve böylece cemiyetle birleşebildi. Cemiyeti yola salabildi. Yoksa Tercüman Gazetesi yine tek başına bu işi başarabilmez.
Mevzuya bir iki elaveler ileme istiyordum. Bu da Tercüman'ın Azerbaycan'daki rolü ve birlikte Gaspıralı'nın Azerbaycan'a verdiği ehemmiyetiydi. Gaspıralı Azerbaycan'a hemen dövrede Türk dünyasının kabakçıl bir ses sayırdı. Hatta müeyyen manada Osmanlı'dan da kabakçıl sayırdı. Çünkü Osmanlı İmperyası'nda devletçilik ideyası milli ideyanı bir kadar arkaya sıkıştırmıştı ama Azerbaycan'da ümmetten millete çevrilme prosesi gittiğinden bu ideye çok gündelikte faal dayanırdı. İsmail Bey Gaspıralı 19. asrın sonunda iki defa Azerbaycan'a uzun süren seyahatler olmuştu. Birin bayağı Ali Yavuz Bey hatırlattı. O 1886 ile Tiflis'e gelmişti. Bu seferden maksat hem de tercümanı Azerbaycan'da yaymak idi.
Zerdabinin hanımı Hanife Melikova Abayeva'nın hatırelerinden. Həsən bəy kəndə Tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Həmin dövrdə o məşhur Azərbaycan maarifçisi Süleyman bəy Vəlibəyovun müşahidəti ilə Bakıda olmuşdu. Bakının bir sıra karvansaralarını, ictimai yerlərini gəzib dolaşmışdı və burada qəzetə maraq oyatmağa çalışmışdı. Amma təəssüf ki, həmin dövrün Bakısında İsmail bəyə çox soyuq qarşılamışdılar, maraq göstərməmişdilər. Bundan fərqli olaraq 1893-cü ildə yenidən Bakıya gələndə tamam fərqli bir Bakı görmüşdü. Həmin dövrdə Azərbaycan ziyalıları onu böyük sevgi ilə, böyük məhəbbət karşılamışdılar. Onun qəzetinə böyük maraq göstərmişdilər. Və bütün bunlar tərcümanın həm Azərbaycanda, həm Qafqazda yayılması baxımından ümidlərini daha da artırmışdı və doğrudan da tərcüman Azərbaycan milli mətbuatı özünü bərpa eləyənə qədər 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzetinin ilk sayı çıxana qədər tərcüman Azərbaycan yazarlarının öz səslərini duyurduqları, öz sözlərini dedikləri əsas tribunalardan birinə çevrilmişdi.
İzin arxivindən mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov.
İsmail bəy Gaspıralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, Türk Tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edildi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
tərcüman 33 il deyəsən, Əli Yavuz bəy, düzmü deyirəm? Bəli. 33 il ömür sürüb. Bunu necə bacardı İsmail bəy? Halbuki Həsən bəy Zərdabi Əkinçi qəzetində bunu bacara bilmədi.
Həsən bəy Zərdabi əlbəttə ki 1875 ilə 1883 arasında 10 illik zaman Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsi prosesində az bir zaman deyil. Şart dəyişmişdi. Bir də Zərdabi Kafkasya mühitində qalmışdı. Qaspralı Kırım mühitindən eşiyə çıxa bildi. Və dediyim kimi Zərdabiyə Azərbaycan ağniyaları, o zənginləri, tacirləri kömək etmədilər. Qaspralı onları ikna edə bildi. Yine Zərdabinin ikinci qəzetəsinin qarşısında muhafəzəkar ulema, din adamları var idi. Qaspralı din adamlarını, məsələ Baxçasaray müftüsü Habibullah Efendi, Hacı Habibullah Efendi, hiç İstanbul'da okumuştu, hacca gelip gelmişti, bir qədər ileri fikirli bir adamdı. Onu məsələ onora etdi. Getirdi, açtığı dil kurslarında ona ders verdirdi. Baxçasaray müftüsünü de yenileşme hareketinin içine kattı. Bakmayarak ki İsmail Qaspralı aynı zamanda medreselerdeki kusurların, eksikliklerin çok sert tenkidini yapırdı. Ama bunları İsmail imzasıyla yapmadı. Tercüman gazetesinde Molla Abbas Fransevi imzasıyla yazdığı hikayeler, romanlar var. Frengistan mektupları, Darur Rahat Müslümanları kimi. Orada mesela hususen Darur Rahat Müslümanlarında bütün İslam alemindeki ahlak bozukluğunun, cehaletin, medreselerin dünyayla alakasının olmamasının çok sert tenkitleri vardır. Halbuki tercümanda İsmail imzasıyla yazdığı yazılarda daha yumuşak, daha ikna edici, zedelemeyen bir üslup tutturmuştu. Dolayısıyla İsmail Qaspralı Zərdabi'den de tecrübesinden istifade edirdi. Kus Zərdabi'nin Ziyayı Kafkasya gazetinde Safti Elifba ile Türk halklarının Safti Elifba ile tedrisat yapmalarının ehemmiyetini anlatan iki ya da üç seri yazısı var. Daha sonra Çernayevski Teferali Beyoğlu'la beraber önce tek başına sonra onunla birlikte Vətən Dili kitabını yazdı. Evet. Bu Vətən Dili kitabı Qaspralı'da deyir ki Safti Elifba'nın ilk numunesidir ve Qaspralı bunu kendine ders götürdü, Hocaisi Biyan'ı yazdı. Yani hem Zərdabi'nin bu fikirlerinden haberi vardı. Çünkü o okuyurdu Ziya'yı. Ziya'yı Kafkasiya'yı, hatta Keşkül'ü. Ve Zərdabi'nin bu yazısını mutlak görmüştü. Vətən dilini de yaxşı bilirdi. Çernayevski ile hatta aralarında ufak tefek yazışmalar da var. Demek ki bunu daha ileri seviyeye götürdü. Çünkü bir de Söfte Elifba'dan Türkiye'de de istifade olunmuştu. Hatta daha evvel. Türkiye'deki elifbaları da Qaspralı bilirdi. Dolayısıyla o bu Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, işte Fransız ve Rusya'nın o ileri pedagojik faaliyetlerini çok yakışı bilirdi. Ve onları bir senteze uğrat. Hoca-i Sibyan böylece yazıldı ve uşak ana dilinde sade bir dille, günlük hayatta danıştığı dille okuma yazma öğrendi. Onun en büyük başarısı bu sade halk diline geçmeyidir. Doğrudur Bilayet Bey diyor ki Mirza Fethullah Akhundov komedyalarıyla elbette Azerbaycan'da yazı dilinin temelini koydu. Ama aynı Akhundov Kemalüddevle mektuplarında o kadar sade bir dil işletebilmirdi. Qaspralı tercümanın ilk sayısından itibaren sade bir dil kullandı ve bu onun İstanbul'da günlük hayatta işlenilen dildir. Kırım'la Türkiye'nin münasebetleri çok yakınıdı. Eskiden beri yakınıdı. Dolayısıyla o bütün bu tesirleri alıp bir senteze ulaştırmıştı. Başarısının sırrı cemende budur.
Ben bu Əkinçinin kısa ömürlüğü meselesine bir aydınlık getirmek istiyordum. Tabii ki tercüman da öz mevcudluğu arzında çok ciddi çetinliklere sine germe olmuştu. Ama Əkinçi xüsusi bir mühitte çap olunurdu. 1850 yılda Kafkaz'da Kafkaz Senzura Komitesi yaratılmıştı ve 1906 ile kadar Mirza Şerif Mirzayev Şerq dilleri senzoru təyin olana kadar 56 yıl ərzində Kafkaz Senzura Komitesinde Azerbaycan dilinde, Türk dilinde, Ərəb dilinde, ümumiyyətli yaxın Şerq dillerinde meydana gelen çapların hamısının senzurası Ermenilerin elindeydi. Ve hatta Cəlil Məmməd Quluzadə 1906 ilde Molla Nəsrəddində yazırdı ki Qaraxanov ve Kişmişov kimi Ermeni senzorlarının korkusundan siyaset sözü ne de hatta S harfin yazmağa Türk mühərrirleri ehtiyat edirdiler. Əkinçi gazetinin həmin dövrdeki senzoru da Ermeniydi. Üstəgəl mətbəədəki mürəttib Minasov da Ermeniydi. Ve onlar birleşerek Bakıda Azerbaycan Türkleri arasında meydana gelen bu ilk nəşrin kapanmasına her vasitayla çalışırdılar ve hemen dövrede de deməli 1877-78 yılında Rusya-Türkiye müharibəsi gedirdi ve tabi ki Azerbaycan Türkleri bu müharibədə Rus silahının yok Türk silahının qələbəsini arzuluyordular ve Türkiye büyük simpatiya büyük məhəbbət vardı. Ona göre de Əkinçiye hatta bu müharibə xəbərlərin Rus gazetlerinden götürüp çap eləmək de yasak edilmişti, qadağan edilmişti ve bu yasağı pozduğu için dəfələrlə hemen o korrektor, mürettib, minasal Minasov Bakı deməli şəhər idarəsinə və digər orqanlara xəbərçilik eləmişdi ki, Zərdabi bu göstərişi pozur və bunun nəticəsində də əkinçi çox qısa ömürlü olmuşlar və ondan sonrakı qəzet ideyalarda hər dəfə Qafqaz senzura komitəsindən bildirilən mənfi münasibətə görə baş tutmurdu. İsmail Qasparalı təbii ki, fərqli mühitdə yaşayırdı. Əlbəttə, onun da qəzetinə Rusiya hakim dairələri üstün məhəbbət göstərmirdilər. Amma doğrudan da daha ehtiyatlı münasibət nümayiş etdirərək, o necə deyilər, sualtı qayalara toxunmadan öz tərcüman gəmisini irəli aparmağı bacarmışdı.
Azadlıq Radiosunun iş proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. Verilişin birinci hissəsi bitdi. İsmail bəy bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar. Macaristandan Vilayət Quliyev. Mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov. Və bütün sevənləri biz də içində Sevda İsmayıllı və Zeydan Məmmədli.
Bizim qalay.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə